Müvekkil Adnan Oktar'dan basın duyurusu. Samimi dindarlık, gelenekçi muhafazakar İslam anlayışıyla değil, Kur'an'a dayalı gerçek İslam anlayışıyla kazanılabilir. Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarının maruz bırakıldıkları çok sayıdaki haksız ve adaletsiz uygulamalarla haklarında verilen hukuka aykırı mahkumiyet kararları sebebiyle, suçsuz olmalarına rağmen cezaevinde tutuldukları kamuoyunun malumudur. Ancak 7 yılı aşkın süredir herkesin gözü önünde gerçekleşmesine rağmen görmezden geldikleri bu haksız ve hukuksuz uygulamaların belki de çok ufak bir kısmı, bugün kendilerinin ya da savundukları parti mensuplarının başına geldiğinde, sol görüşlü medya ve basının ülkede hukuk ve adaletin kalmadığından veryansın ettikleri de görülmektedir. Bu durum, müvekkilin Darwinizm ve dayanağını Darwinizm'den alan sol ideolojileri dünya çapında yenilgiye uğratmış olması sebebiyle, sol görüşü savunan kesim ve medyada, müvekkile duyulan ideolojik husumetle açıklanabilir. Ancak şaşırtıcı olan, dindar olduğunu iddia eden sağ görüşü savunan kesimin ve kontrolü altındaki medyanın da, konu müvekkil ve arkadaşları olduğunda yaşanılan tüm haksızlık ve hukuksuzluklara sessiz kalması, hatta üstüne bir de bunlara arka çıkıp destek veren açıklamalar yapıyor olmalarıdır. Müvekkilin konuyla ilgili düşünce ve görüşleri şöyledir. Müvekkil ve arkadaşları körü körüne uyulan gelenekçi muhafazakar İslam anlayışını değil, Kur'an'a dayalı gerçek İslam'ı benimsedikleri için hem sağ hem de sol kesimden bazı kimselerin hedefi olmaktadır. Zaten medya ve basında sıkça duyduğumuz ve hatta dava iddianamesine de giren, danslı, müzikli ortamlar şeklindeki eleştiriler, müvekkil ve arkadaşlarının niçin böyle bir kumpasa maruz kaldıklarını ve neden haksız, hukuksuz şekilde tutuklanmış olduklarını da açık şekilde ortaya koymaktadır. Buna karşın müvekkil, kendisi ve arkadaşlarına yöneltilen, danslı, müzikli ortamlar şeklindeki eleştirilerin Kur'an'a dayalı gerçek İslam anlayışına asla aykırı olmadığını ifade etmekte, etkili ve samimi dindarlığın körü körüne uyulan gelenekçi muhafazakar İslam anlayışıyla değil, Kur'an'a dayalı gerçek İslam anlayışıyla elde edilebileceğine inanmaktadır. Bununla birlikte müvekkil samimiyetle gelenekçi muhafazakar inancı yaşayan, bu sistemi vicdanen doğru olduğunu düşünerek benimseyen kişilere de saygı duymaktadır. Her insanın inancını dilediği özgürce yaşaması gerektiğine inanmaktadır. Ancak Kur'an'da olmayan bir inancın sanki Allah'ın hükmüymüş gibi insanlara dayatılmasının hem insanlara hem de İslam'a verdiği zararı gördüğü için bu inancın yanlışlarını ortaya koymaktadır. Hürafelere dayalı gelenekçi muhafazakar İslam modeli, sakalını kesmeyenin öldürülmesini, zina edenin taşlanarak öldürülmesini, namaz kılmayanın öldürülmesini, kadının eksik sayılmasını ve bunun gibi sayısız dehşet verici anlayış ve uygulamayı şart koşan, mevzu, yani doğru olmayan hadislere göre belirlenmiş, Kur'an'ı değil, söz konusu mevzu hadisleri din olarak esas alan yanlış bir inanç şeklidir. Mevzu hadislere göre oluşturulmuş bu inanç şekli, vahşeti, şiddeti ve sevgisizliği esas alan bir inanç şekli olduğundan, bu zihniyetteki kişilerin tebliğ anlayışı da genellikle insanları cehennem ateşi ile korkutmak, onlara günahkar olduklarını söylemek, böyle giderse cehennem odunu olacaklarını anlatmak üzerine kuruludur. Oysa Allah'ı hiç tanımayan, Allah'ı hiç tanımadığı için de Allah sevgisi nedir hiç bilmemiş olan, bu nedenle de hayatı boyunca Allah'tan ve dinden uzak yaşamış olan bir kişiyi, cehenneme gitmekle tehdit etmek, o kişinin dine ve dindarlara öfkesini çok daha fazla artıracak bir şeydir. İnsanlar bu şekilde dine değil tam tersine dinsizliğe sürüklenmektedirler. Bugün ülkemizde dindarların sayısının azalma eğilimi göstermesi ve özellikle gençlerin hızla deizm ve ateizme yönelmelerinin en önemli sebeplerinden birisi, müvekkil ve arkadaşlarının suçsuz olmalarına rağmen tutuklanıp tebliğ faaliyetinde bulunmaları fiilen engellendiği için sayısı az ama sesi çok çıkan samimiyetsiz bağnaz bir kesimin uygun ortam bularak gelenekçi muhafazakar İslam anlayışını var gücüyle ülkemize hakim etmeye çalışılıyor olmasıdır. Ruhbanlığın en güncel yorumu gelenekçi muhafazakar İslam anlayışıdır. Allah, indirdiği kitaplarda yer almayan bir takım hürafelerin ve sonradan uydurulmuş hüküm ve ibadetlerin zaman içinde insanlar tarafından dine eklenme çabasını Kur'an'da, sonradan türetilen bir ruhbanlık ifadesiyle tanımlamaktadır. Ruhbanlığın, İslam öncesi geçmiş dinlerde de yaşandığını Allah bir Kur'an ayetinde şöyle bildirmektedir: "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik, ona İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. Türettikleri ruhbanlığı ise, biz onlara yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler. Ama buna da gerektiği gibi uymadılar." Hadid Suresi, 27. ayet, bağnaz kimseler tarih boyunca, yasak ve kural uydurmakta öyle ileri gitmişlerdir ki dinin yaşanmasını, ibadetlerin yerine getirilmesini neredeyse imkansız, içinden çıkılmaz hale getirmişlerdir. Öyle ki sonuçta, türettikleri bu ruhbanlığa, uydurdukları sahte dine, Allah'ın ayette bildirdiği gibi, kendileri bile uyamamışlardır. Günümüzde de benzer şekilde Müslüman aleminde, Kur'an'la ve İslam'la uzaktan yakından ilgisi bulunmayan katı, bağnaz, uydurulmuş kural ve ibadetlerle, hürafelerle, hikayelerle doldurulmuş çarpık bir din anlayışı sanki gerçek İslam'mış gibi topluma empoze edilmektedir. Daha da vahimi bu sahte din, zorla ve baskıyla insanlara dayatılmaya çalışılmaktadır. Gelenekçi muhafazakar İslam anlayışı, bu haliyle Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği ruhbanlığın en güncel yorumudur. Müvekkil Adnan Oktar samimi bir dindar olduğu için asla inandığı değerlerden taviz vermemiş, bu sebeple her dönemde etkili ve başarılı olmuştur. Ruhban sınıfı tarih boyunca, yasak ve kural uydurmakta öyle ileri gitmişlerdir ki, yapılan eklemeler sebebiyle İslam'ı, yaşanması ve ibadetlerinin yerine getirilmesi neredeyse imkansız, kendilerinin dahi gerektiği gibi uymadıkları bir din haline getirmişlerdir. Buna karşın Müvekkil Adnan Oktar hayatının her döneminde samimi bir Müslüman olduğundan, günümüzde olduğu gibi geçmişte de dini anlatma, tebliğ etme konusunda çok etkili ve başarılı olmuş, bu sebeple tıpkı bugün olduğu gibi geçmişte de pek çok kez engellenmeye çalışılmıştır. Müvekkil, genç yaşlarından itibaren Allah inancında ve Allah sevgisinde kararlı ve dini vecibeleri uygulama konusunda da olağanüstü hassas bir kişi olmuştur. Müvekkil, ilk başlardan beri ehli sünnet inancını kabul etmiş ve bir yanlışlık yapmamak için, Hanefi ve Şafii mezheplerinin ikisini birden uygulamış ve her iki mezhebinde haram ve helallerine sıkı sıkıya riayet etmiştir. Normal şartlarda birçok insanın güç yetiremeyeceği bir dikkat ve özen ile, mezheplerin tüm şartlarını canı pahasına uygulamıştır. Mezheplerde aktarılan tüm ibadet şekillerine olağanüstü bir titizlikle riayet etmiştir. Müvekkilin geçmişte her iki mezhebin gerekliliklerini yerine getirerek uyguladığı bu stil, dünyada hiç kimsenin bu hassasiyetle başaramadığı, başarmaya güç yetiremediği bir stildir. Müvekkil, her iki mezhebe de uyma konusunda tavizsiz bir kararlılık gösteren ve bu dinin tüm gerekliliklerini harfi harfine uygulayan yegane kişidir. Dolayısıyla Müvekkil, şayet söz konusu mezheplerin ve bu uygulamanın doğru olduğuna inansaydı, halen aynı titizlik ve özen içinde bu mezheplerin en sadık uygulayıcısı olmaya kuşkusuz ki devam edecek ve bundan asla taviz vermeyecekti. Bugün Müvekkili danslı, müzikli ortamlar sebebiyle eleştirenler, geçmişte tam tersi sebeplerle eleştiriyor ve kendisine engel olmaya çalışıyorlardı. Bugün Müvekkil Adnan Oktar ve arkadaşlarını dekolte kıyafetler ve danslı müzikli ortamları gerekçe göstererek güya dini dejenere etmekle itham edenler, bundan yaklaşık 35 yıl önce ise, gençlere dini anlatmakla, başörtüsünü savunmakla ve ümmetçilik propagandası yapmakla itham edip engellemeye çalışıyorlardı. Müvekkil Adnan Oktar geçmişte, ülkemizin önde gelen tanınmış ailelerine mensup gençlerine dini anlatarak içkiyi bıraktırmak, onların disko ve eğlence mekanlarına gitmekten vazgeçip namaza başlamalarına sebep olmakla, ümmetçilik propagandası yapmakla, başörtüsünü savunup teşvik etmekle, suçlanmış ve birçok kez gözaltına alınıp yargılanmış, hapis yatmış ve hatta akıl hastanesine kapatılmıştır. Örnek vermek gerekirse, 12 Eylül 1986 tarihli Tercüman gazetesinde Ahmet Tanyolaç imzasıyla yayınlanan bir yazıda, müvekkilin Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görülen yargılamasına ilişkin olarak duruşmaya katılan bazı ailelerin müvekkil hakkında, çocuklarımızın dünya görüşlerini değiştirdi. Çocuklarımız artık içki içmiyorlar. Hatta içkinin damlasını bile ağızlarına almıyorlar, biz bu adamdan şikayetçiyiz, diyerek müvekkilden şikayetçi oldukları şöyle haberleştirilmiştir. Dönemin önde gelen medya ve basın kuruluşları müvekkil hakkında aleyhte bir kamuoyu oluşturmak amacıyla durmaksızın benzer haberler yapıyor, Müvekkil Adnan Oktar ısrarla. Neden tesettürü tavsiye ediyorsun? Neden hanım arkadaşların başörtülü? Neden bu gençlere içkiyi bıraktırıyorsun? Şeklindeki sorularla itham edilip suçlanıyordu. Bu tip yayınlar yoluyla bir yandan müvekkil aleyhinde kamuoyu oluşturulurken diğer yandan da dönemin hükümetine de bir an evvel konuya el atması yönünde baskılar yapılıyordu. Bir süre sonra basında yürütülen karalama kampanyası ve dönemin hükümeti üzerindeki ağır baskılar istenilen neticeyi vermiş, müvekkil 1986 yılında tutuklanıp önce 9 ay süreyle cezaevine konulmuş, ardından 10 ay daha Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tutulmuştur. Müvekkilin 1986 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tutulduğu 10 aylık dönem içerisinde çekilen yukarıdaki fotoğraf, 6 Ağustos 2018 tarihinde Habertürk TV ana haber bülteninde, 31 yıl önceki Adnan Oktar haber başlığı ile yayınlanmıştır. 19 aylık cezaevi ve akıl hastanesi sürecinin ardından müvekkilin suçsuz olduğu mahkeme kararıyla ispatlanmış, akıl sağlığının son derece yerinde olduğu da adli tıp raporlarıyla kesinlik kazanmıştır. Bunun üzerine müvekkilin kanunun gereği olarak tahliye edilmesi söz konusu olmuştur. Ancak müvekkilin tutuklanması öncesinde uygulanan psikolojik harp metotları, bu kez tahliyesi aşamasında da uygulanmıştır. Müvekkilin tahliyesi gerçekleşirken, basın yoluyla kamuoyuna mesaj verebilmek amacıyla dönemin başhekimi Yıldırım Aktun'a tarafından basın önden haberdar edilerek hastane içerisinde özel bir ortam hazırlanmıştır. Yıldırım Aktun'a basın mensuplarının önünde elini müvekkilin yüzüne uzatarak zorla elini öptürtmeye çalışmış, bu sayede kamuoyuna müvekkil Adnan Oktar'ın güya hizaya getirildiği imajı verilmeye çalışılmıştır. Yukarıdaki gazete küpüründen de görüleceği üzere, Yıldırım Aktunan'ın elinin normal bir el öpmede olması gerekenden çok daha yukarıda olması ve elin müvekkilin ağzına değil de sakalının yanına denk geliyor oluşu, Yıldırım Aktunan'ın elini zorla müvekkile öptürmeye çalıştığını açık şekilde göstermektedir. Ayrıca basının konuyu haberleştirirken kullandığı, Yıldırım Aktunan'ın tahliye esnasında müvekkile söylediği, bundan sonra daha dikkatli davran, şeklindeki sözler de, müvekkilin herhangi bir suçunun ya da akıl sağlığı probleminin olmadığının da açık bir göstergesidir. Bu sözlerle müvekkil kendisine kumpas kuranlar tarafından aba altından sopa göstererek tehdit edilmiş, eğer inandığı değerleri savunmaya ve tebliğ etmeye devam ederse yeniden tutuklanmak ya da akıl hastanesine kapatılmakla korkutulmaya çalışılmıştır. Bir diğer başarısız kumpas girişimi, kokain komplosu. Müvekkil Adnan Oktar, 1991 yılında kendisine kurulan kokain komplosundan da aklanarak çıkmıştır. Ancak ne yazık ki dönemin suikastlarının failleri bulunamadığı gibi, müvekkile tuzak kuranlar da tespit edilerek cezalandırılmamışlardır. 1990'lı yıllardaki illegal yapılanmaların saçtıkları dehşet cezasız kaldığı, bu yapılar tam olarak deşifre edilerek cezalandırılmadıkları için, günümüzde uzantıları benzer eylemlerine, farklı yöntemlerle devam edebilmektedirler. 1991 yılında müvekkil Adnan Oktar'a kurulan kokain komplosu, o dönemde bazı çevrelerin oluşturduğu dehşeti ve acımasızlığı da ortaya koymaktadır. 1. Komplonun düzenlenmesinden 3 gün önce müvekkil Adnan Oktar kendisine bir komplo yapılabileceğine dair yetkili makamları ve basın kuruluşlarını faks çekerek uyarmıştır. Kokain komplosundan bir hafta önce, bazı gazetelerde güya müvekkilin kokain kullandığına dair yalan haberler çıkmasının ardından müvekkil kendisine yönelik bir komplo hazırlığı olduğunu anlamış ve olaydan 3 gün önce, resmi makamlara ve basına faks göndererek, kendisine bir komplo yapılabileceğini, bu amaçla evine silah, uyuşturucu gibi yasa dışı maddeler bırakılabileceğinden şüphelendiğini bildirmiştir. Yine aynı ihtimale karşı, komplo düzenlenmeden bir gün önce annesinden evi çok detaylı temizlemesini istemiştir. Annesi, komşular ve kapıcının yardımıyla evin her odasını çok detaylı temizlemiş, kütüphane ve bütün kitaplar dahil olmak üzere her yeri tek tek arayıp temizlik yapmıştır. Adnan Oktar'ın annesinin komşusu ve kapıcısı, olaydan sonra, Adnan Oktar'ın kütüphanesini hep beraber detaylıca temizledik, orada böyle bir paket yoktu, diye noter tasdikli bir ifade vermişlerdir. 2. Müvekkil Adnan Oktar'ın annesinin 70 metrekarelik evine aynı anda 20 polis memuru girerek, İlk 3 ila 4 dakika içinde 6 katlı L şeklindeki kütüphanede baktıkları ilk kitabın içinden kokain paketi çıkarmışlardır. İzmir'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen müvekkil Adnan Oktar olay günü, yaklaşık 20 polisin eşliğinde eve getirilmiş ve evde arama yapılmıştır. Arama sırasında, içeri girildikten hemen sonra, müvekkilin başka kişilere dikkatinin dağıldığı bir esnada, yüzlerce kitabın bulunduğu 6 katlı L biçimindeki büyük bir kütüphanenin orta rafından alınan 3. kitabın arasından kokain paketi çıkarılmıştır. Arama sadece 3 ila 4 dakika sürmüş ve kütüphaneden alınan 3. kitabın içinden kokain çıkarıldıktan sonra, evin başka hiçbir yerinin aranmasına gerek duyulmamıştır. Müvekkil Adnan Oktar, kokain paketini kitabın arasından çıkarmalarının ardından, arama yapan polislerden birinin cebinin çok kabarık olduğunu fark ederek, polisin cebinin boşaltılarak bakılmasını istemiştir, ancak diğer memurlar bunun yapılmasına izin vermemişlerdir. Müvekkil, bu polise, bütün dikkatim sende, bundan sonra hiçbir yere paket koyamazsın, anında yakalarım, demiş ve dikkatini bir an bile üzerinden ayırmadığı için bu polis memuru elini tekrar cebine götürememiştir. Müvekkil bunu fark etmemiş olsa, evin başka bir köşesine daha bırakacakları muhtemeldir. 3. Gözaltına alınan müvekkilin yiyecek ve içeceğine kokain karıştırılarak kanında kokain çıkması sağlanmıştır. Müvekkil toplam 72 saat gözaltında kalmıştır. Bu süre sonunda kendisine yapılan tahlil sonucunda, kanında 5 mg, MLE'nin üzerinde kokain bulunduğu tespit edilmiştir. Kokain 24 saat içinde insan vücudunu tamamen terk eden bir maddedir. Dolayısıyla, 72 saat sonra müvekkil Adnan Oktar'ın kanında bu derece yüksek dozda kokain bulunması, kokainin ancak müvekkile gözaltı sırasında yiyeceğine ve içeceğine karıştırılmak suretiyle verildiğini göstermektedir. Gerçekten de müvekkile, emniyette gözaltında bulunduğu sırada çok acılı bir kebap yemeği getirilmiştir. Kokainin tadı acı olduğu için, özellikle çok acılı bir kebapla müvekkilin kokaini fark etmeden yemesi sağlanmıştır. Daha detaylı açıklamak gerekirse, müvekkil Adnan Oktar'ın İzmir'de 8 Temmuz 1991 günü saat 24 sularında gözaltına alınmasından 11 Temmuz 1991 günü saat 14.10'da tahliye gönderilmesine kadar geçen süre 62 saattir. Müvekkil bu 62 saat boyunca sürekli gözaltında tutulmuştur. 62 saatlik gözaltı süresi sonunda yapılan tahlilde ise, idrarında kokain metaboliti olan benzoilekgonin tespit edilmiştir. Mahkeme tarafından alınan adli tıp raporuna göre idrarında 5 mg bölü milimetre benzoilekgonin bulunan biri en fazla 24 ila 48 saat önce kokain almış olmalıdır. Bu insanın 62 saat önce aldığı kokain nedeniyle idrarında 5 mg bölü milimetre benzoilekgonin çıkması tıbben mümkün değildir. Demek ki kokain müvekkile emniyette verilmiştir. Adli tıp kurumu da kokainin gözaltında müvekkil Adnan Oktar'ın yemeğine karıştırılmak suretiyle verildiğini teyit etmiştir. Sonuçta, 22 Şubat 1994 tarihinde İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi 1991/1130 esas, 1994/136 karar sayılı kararı ile müvekkil hakkında, sanığın uyuşturucu madde kullanmak ve bu maksatla uyuşturucu madde bulundurmak suçundan cezalandırılmasına, yeterli savunmanın aksine aleyhinde kanaat teminine elverişli kesin ve inandırıcı deliller elde edilememiş olduğundan beraatine denilerek beraat kararı vermiş ve yapılan komplo böylece tescillenmiştir. Mahkeme heyetince verilen beraat kararının gerekçe bölümü ise şöyledir: sanığın gözaltına alınışından 62 saat sonra yapılan tahlil sonucu belirlenen miktarın 5 mg, ml'nin üzerinde bir sonucun çıkmasının mümkün olmayacağı dosyadaki adli tıp raporları ve delillerle anlaşılmakta olup, sanığın olaydan önce bir müddet annesine ait eve uğramadığı, kendisine karşı husumet duyan kimseler tarafından komplo sonucu eve bırakılmış olabileceği bildirilmiş olup, sanığın savunmalarının aksine deliller de bulunmamaktadır. Ayrıca mahkeme heyeti başkanı yargılama esnasında, müvekkilin evinde arama yapan polislere, nasıl olup da o kadar çok kitap arasında ellerine aldıkları ilk kitabın arasından kokain çıktığını sorarak, bu zamana kadar küçük bir eve 20'ye yakın polisin arama için gittiğini görmediğini de söylemiş ve kurulan tuzağa dikkat çekmiştir. Hem evinde hem de kanında kokain bulunacak şekilde son derece detaylı düşünülerek kurulan bu tuzak, adli tıp raporu ve mahkeme heyetinin adil yargılaması vesilesiyle beraatle sonuçlanmıştır. Mahkemenin verdiği beraat kararı, müvekkile kurulan komplonun aleni bir teyidi olmuştur. Merhum Şeyh-i Nazım Kıbrısi Hazretleri, onun imtihanı benim tahammül edebileceğim gibi değildir, Adnan Oktar'a razılık makamı verilmiştir. Kumpasçıların ta o günlerden günümüze kadar süregelen, müvekkile yönelik tehdit, kumpas ve kullandıkları psikolojik harp taktikleri müvekkili asla yıldırmamış, aksine kendisinin dava şevkini ve heyecanını daha da artırarak inandığı değerleri savunup anlatması için kendisini teşvik eden pozitif bir unsur olmuştur. Bugün dahi, 2018'den bu yana müvekkil Adnan Oktar'a karşı uygulanan hukuksuzluk birçok kişinin dayanabileceği türden değildir. 7 yıldır kesintisiz olarak tek başına küçük bir odada tutulmaktadır. Önce Türkiye'nin en batısına Edirne'ye, sonra en doğusuna Erzurum'a, sonra da Van'a zorunlu sevkle gönderilmiş, ailesinden 1000 kilometre ötede olmaya mahkum edilmiştir. Hiçbir hukuki dayanağı olmadığı halde avukatlarıyla dahi görüşleri sınırlandırılmakta, birçok vatandaşa tanınan anayasal hak gerekçesiz olarak müvekkil Adnan Oktar'a verilmemektedir. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir hukuk katliamı neticesinde 350 defa müebbet anlamına gelen 8650 yıllık cezaya mahkum edilmiştir. Cezaevi koşullarının ağırlığı son dönemlerde gündeme gelen siyasi yargılamalarla kamuoyu tarafından yavaş yavaş anlaşılmaktadır, ki kamuoyuna yansıyanlar müvekkilin yaşadığı zorlu ortamların binde biri dahi değildir. Tüm bunlara rağmen gün geçtikçe zindeleşmesi, gençleşmesi, sağlık ve sıhhat kazanması, sevenlerinin kat kat artması, müvekkil Adnan Oktar'ın, Allah'ın sonsuz güzel kaderine içten bir sevgiyle boyun eğip, her yaşadığını sevinç ve şükürle karşılamasının nimeti olarak Allah'ın ona güzel bir ikramıdır. Müvekkil Adnan Oktar'ın 80'lerde hukuksuz olarak cezaevine ve akıl hastanesine gönderilmesinden bu yana gösterdiği kesintisiz tevekkül ve teslimiyet de o tarihlerde, büyük alim Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri tarafından teşhis edilmiştir. Müvekkil Adnan Oktar, merhum Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri ve merhum Mehmet Şevket Eygi ile birlikte bir ev sohbetinde, aşağıda. Müvekkilin maruz kaldığı tüm kumpas ve baskılara rağmen gösterdiği sarsılmaz iradesiyle artarak devam eden dava şevki ve heyecanı merhum Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin de nazarı dikkati çekmiş, 1987 senesindeki bir sohbetinde manevi oğlum dediği müvekkil Adnan Oktar hakkında, kendisi sabırlılardan yazılmıştır. Sabırlıların bir ötesi, efendim, razılardan da yazılmış, razılık da verildi ona, ifadelerini kullanmış ve kendisinin dahi böyle bir imtihana sabır göstermekte zorlanacağını söylemiştir. Şeyh Nazım Hazretleri, Adnan Bey kardeşimize de Cenab-ı Allah, namaz için Yusuf peygamberin tecellisini ona giydirmek üzere ona halvet emreylemiş ve onu ikmal ettiği kimi kafidir, şık giyerekten ona icazet vermiş, ümit ederiz ki ileriye doğru Adnan Bey'in yapacağı mükemmel hizmetler vardır. Velayet sırrı ile, zahiri de başka da, velayet sırrı ile yapacağı ve yapmakta olduğu hizmet de vardır. Tebrik ederiz. Kendisi sabırlılardan yazılmıştır. Sabırlıların bir ötesi, efendim, razılardan da yazılmış razılık da verildi ona, kendisine, efendim, ben kendime göre bir düşünüyorum. Bakıyorum benim tahammül edebileceğim gibi değildi o maşallah gençti zamanında, o hizmeti tekmil etmiş, arada askerlik hizmeti gibi, velayet erbabına böyle iftiralar geliyor, size zarar vermemiştir o, 1987. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız.